Ayrım 49, sayfa 268. İşlevselcilik ve tabakalaşma. Kingsley Davis ile Wilbert Moore 1945'te yayınladıkları Tabakalaşmanın Bazı İlkeleri adlı metinlerinde işlevselci bir toplumsal tabakalaşma teorisi geliştirmeye çalışmışlardı. Onların çalışmalarının sosyolojiye yapılan ve en yaygın biçimde tartışılan katkılardan birisi olduğu daha sonra görülecekti. Modern sanayi toplumunda toplumsal tabakalaşmanın niteliği üzerine yapılacak her tartışma, Davis ile Moore'un görüşlerini değerlendirmek zorundadır. Davis ile Moore'un çıkış noktası, kendi başına itiraz edilemeyecek bir şekilde bilinen hiçbir toplumun sınıfsız olmadığı önermesiydi. Bütün insan toplumları, evrensel ve değişken özellikleri oluşturan eşitsiz yapılarıyla ayırt ediliyordu. Bütün toplumsal sistemler, bireyleri, bazıları diğerlerinden işlevsel açıdan daha önemli olan özgül mesleki konumlara dağıtmanın araçlarını geliştirmek zorundaydı. Toplumlar, varlıklarını idame ettirmek istiyorlarsa, yetenekli kişileri uygun mesleklere dağıtmanın işlevsel bakımdan etkin bir aracını geliştirmek zorundaydılar. Tabakalaşma, bireylerin, onları dolgun ücretler ve statüyle ödüllendiren ve işlevsel bakımdan asli işleri yerine getirme yeteneklerinin ölçüsüne göre eğitilmelerini belirleyen bir sistemdir. Tabakalaşma, toplumların en önemli görevlerin doğru biçimde en yetenekli kişilerce yerine getirilmesini sağlayan mekanizmasını oluşturmaktadır. Bu açıdan bireyler toplumsal yapıda öyle bir şekilde motive edilir ve yerleştirilir ki bunun kaçınılmaz sonucu toplumsal bir eşitsizliğin doğmasıdır. Tabakalaşma aslında eşitsizlik demektir. Toplumsal eşitsizlik toplumların kendi halkını gerek prestijli olma gerekse saygı görme temelinde farklılaştırmasını sağlayan ve bilinçsiz biçimde gelişen bir araçtır. Parantez Davis ve Moore 1969 sayfa 497. Tabakalaşma ve eşitsizlik evrensel birer olgu olmalarına rağmen onların formları bir toplumdan diğerine göre toplumsal gelişmenin düzeyine, kaynakların kıtlığına, dolayısıyla özel hünerlere ve yeteneğe duyulan ihtiyaca bağlı olarak (parantez) söz gelimi öğretmenler okur yazar olmayan kültürlerde ileri sanayi toplumlarına oranla işlevsel bakımdan daha önemsiz bir konumdadırlar. Değişiklik göstermektedir. Davis ile Moore'un tezi iki temel önermeye bağlıdır. 1. İşlevsel bakımdan önemli olan mesleklerin fiili varlığı. 2. En yetenekli kişileri temel eğitim almaya motive edecek olan uygun bir ödül sistemi ihtiyacı. Davis, insan toplumunda doğumun ve mirasın konumların belirlenmesinde oynadığı önemli role de dikkat çekerek tabakalaşmanın yetenekli kişileri toplumsal mevkilere dağıtmanın biricik mekanizması işlevini gördüğü doğrultusundaki argümanı değiştirmişti. Ne var ki bu, genelde büyük bir problem olarak görülmüyordu. Çünkü sanayi toplumunun gelişmesi, mirasla gelen zenginlik ve statünün etkisini giderek zayıflatıyordu. Yine de bununla, İşlevsel bakımdan önemli olan görevleri tanımlama sorununu çözmüş olmayız. Örneğin, doktorların işlevsel bakımdan hemşirelerden daha önemli olduğu, uzmanlıkları ve eğitimlerinin hemşirelerin ancak kendi işlerini yapmalarına olanak tanıdığı, oysa belli ki doktor olarak çalışamayacakları ileri sürülebilir. Uzun vadede doktorluk mesleği, hemşirelik mesleği olmadan varlığını sürdüremeyecek gibi görünmesine rağmen buna benzer başka örnekler de aktarılabilir. Karşılıklı bir ilişki sürdüklerine göre doktorlar da hemşireler de işlevsel bakımdan birbirlerine gereklidir. doktorların ve onlara benzeyen diğer üst düzey işlerin uzun, pahalı ve külfetli bir eğitim süreci nedeniyle yüksek düzeyde bir maddi kazancı gerektirdiğini ileri sürmek, hemşirelerin ve başkalarının da aynı derecede külfetli bir eğitim gördükleri gerçeğini görmezden gelmek olacaktır. Tarihsel açıdan bakıldığında üst düzey meslekler toplumların üst katmanlarıyla bağlantılı olmuştur. Ücret ve statü işlevden ziyade toplumsal kültürel soyla ilgilidir. İşlevselciliğin anti-tarihsel, kökensel olmayan niteliği bu toplumsal fenomenle ilgili olarak insanların bugünkü hallerinin doğal halleri olduğunu varsayan açıklamalara zemin hazırlamaktadır. Su tesisatçılarının sanayi toplumu açısından ilahiyat profesörlerine göre daha işlevsiz oldukları iddia edilebilir mi gerçekten? Elektrikçiler ya da tren makinistleri için böyle bir şey söylenebilir mi? Yetenek nasıl ölçülecektir? İşlevselciliğe eleştiriler yönelten pek çok insan, toplumsal yapıların, toplumsal sınıfa, eğitime ve egemen kültüre bağlı olan çeşitli mekanizmalar aracılığıyla bireylerin içkin potansiyelini sınırlama işlevi gördüğüne işaret etmiştir. Peki motivasyon için ne diyebiliriz? Motivasyon da bireylerin kendilerini başkalarına ve bir bütün olarak topluma göre tanımlamalarını sağlayan yollarla belirlenmez mi? Motivasyon tarafsız bir öğe olmayıp sınıfsal yapı, kültür ve ideolojinin etkisi altındadır. İşlevsel bakımdan önemli görevler bulunduğu görüşü, tabakalaşmanın toplumsal sistemi, var olan eşitsizliği meşrulaştıran temel değerler etrafında bütünleştirmeye çalıştığını öngören genel işlevselci argümanla ilintilidir. İşlevselci tabakalaşma teorisinin özü budur. İşlevselciliğin kuşku götürmez hakikati, karmaşık bir iş bölümünün bireyleri yapılması zorunlu olan ve bu biçimiyle bir ölçüde eşitsiz kazanç getiren işlere dağıtmanın etkin bir aracını gerekli kılması, Smith'ten Marx'a ve Weber'e kadar bütün sınıf teorilerinin ortak özelliğidir. İşlevselcilik, gücün ve sınıfsal çıkarların önemine son vererek ve eşitsizliğin oluşmasında yapısal ilkeler getirerek bu yazarlardan temelde ayrılmaktadır. Modern sanayi toplumlarında tabakalaşmanın bölücü bir nitelik taşıdığını ve gücün eşitsiz biçimde dağıldığını gösteren bir hayli kanıt vardır ve bu kanıtların çoğu tarihseldir. Güç, ikincil bir fenomen değildir. Güç, ekonomik ve sınıfsal güçlerle yakından bağlantılıdır. Üstelik, fail, sistemin pasif bir ürünü değil, toplumsal yaşamın üretilmesi ve yeniden üretilmesinde yer alan aktif bir varlıktır. İşte işlevselcilik, sanki toplum, tarihsel bir sistem, bir yapı ve aktörlerin ya da öznelerin ihtiyaçları ve çıkarlarıyla değişen bir süreç olmaktan ziyade aktif bir özneyi oluşturuyormuş gibi topluma ihtiyaçlar ve amaçlar atfetmiş ve sosyolojik bir açıklama olarak bu sorunlarda başarısız kalmıştır. 9. Benlik, toplum ve gündelik yaşamın sosyolojisi. Eylem teorisi ve benlik kavramı. Parsons'un ilk dönemi ve daha sonraki dönemleri. Klasik sosyolojinin başlıca problemlerinden birisi, toplumu nesnel yasaların yönettiği bir sistem ya da yapı olarak gören anlayışı vurgulaması ile, toplumsal yapının ve toplumsal değişimin şekillenmesinde öznenin yani aktörün rolü arasındaki çelişkiydi. Klasik sosyoloji içinde özne ve yapı kavramları ile iradecilik ve determinizm arasında bir gerilim doğmuştu. Marksizm, işlevselcilik ve sosyolojik pozitivizm, öznenin aktif rolünü temeli oluşturan bir ekonomik, toplumsal kültürel sistemde özümsemeye eğilimliydiler. Toplumsal eylem teorisi ise Simmel ve Weber'in çalışmalarında geliştirildiği biçimiyle sosyolojinin nesnesini insanlar arasındaki etkileşimin incelenmesi şeklinde yeniden tanımlamaya çalışıyordu. Talcott Parsons, toplumsal eylemin yapısında (parantez 1937) Weber, Durkheim ve Pareto'nun zihinlerini en çok iradeci bir eylem teorisinin işgal ettiği argümanını ortaya atılmıştı. Kendi özgün ulusal kültürlerinde hepsi birbirinden ayrı biçimde çalışan bu sosyologlar arasında önemli farklılıklar bulunmasına rağmen sosyolojik teoride gerçek bir yakınlaşmanın olduğu gözleniyordu. Parsons'a göre sosyolojinin tarihi birbiriyle rekabet eden ve zıt olan okulların tarihi değildi. Sosyologların sayısı kadar çok sosyolojik sistemi vardı. Ortak bir temel yoktu. Her şey keyfi ve öznel biçimde yürüyordu. Sosyolojinin tarihi tam tersine, köklü bir ortak teori toprağının ortaya çıkması ve bu toprak üzerinde sağlam teorik temellerin atılmasıydı. (Parantez Parsons, 1961, sayfa 774-775) Sosyolojik teoride gözlenen bu yakınlaşmanın yönü de genelleşmiş bir eylem teorisine doğruydu. Parsons'un genel argümanı şöyleydi. Doğa bilimlerinin yöntemlerine inanan 19. yüzyıl pozitivizmi temelinde bir sosyolojik eylem teorisi gelişemezdi. Toplumun istikrarı, toplumsal düzenin varlığı sırf doğa yasalarına dayanarak açıklanamazdı. Toplumsal düzen hem toplumun nesnel yapısında hem de kültürün değerlerini içselleştiren bireylerin öznel eylemlerinde kök salmıştı. Bu yüzden faydacı felsefe, bireylerin kendi çıkarlarının peşinden gittiği görüşüyle güçlü bir eylem öğesini barındırmaktaydı. Fakat faydacı felsefe, amaçların tesadüfi olduğunu, bireylerin bu tür amaçlara koşulların bilgisine sahip olarak rasyonel biçimde yöneldiğini ve atomistik bir toplumun geçerli olduğunu varsayan temel ön kabulleriyle toplumsal düzenin kalıcılığını açıklayamıyordu. Bentham'ın ve klasik siyasal iktisatçıların bireysel çıkar ve amaçları bir bütün olarak toplumun çıkarlarıyla ve kolektif amaçlarla kaynaştıran gizli eli aktarmaları ya da Spencer'da görüldüğü gibi toplumsal düzenin temelini oluşturan bireyler arasında bir toplumsal sözleşme olduğunu iddia etmeleri yeterli değildi. Faydacı rasyonalite, toplumsal düzenin 1. Muhtemel bir amaçlar çatışması problemini kesin olarak çözecek şekilde çıkarlarda doğal bir özdeşliğin bulunduğunu rasyonel düzeyde kabul ederek 2. İnsanlığın, yönetimin ve toplumsal istikrarın yararlılığını bilinçli biçimde kabul ettiğini varsayan bir toplumsal sözleşme bulunduğu şeklindeki iradeci sağla mümkün olduğunu öngörmekteydi. Parsons'un savına göre amaçlar, araçlar ilişkisini yönlendiren rasyonel normlar ve atomistik bir toplum anlayışı etrafında kurulmuş olan bütün faydacı öğreti, amaçların hem tesadüfi hem de atomistik olduğunu varsaydığı için doğası gereği sağlam değildi. Rasyonel normlardan her türlü sapma irrasyonel sayılıyordu. Buna karşılık Durkheim, Weber, Pareto ve daha az ölçüde Tönnies ile Simmel, atomistik biçimde tanımlanmış olan çıkarlara değil, aktörün içselleştirmesiyle arzu edilir ve bu yüzden gerçekleştirilmeye değer görülen insan eylemini düzenleyen normlara ilgi duyuyorlardı. İradeci eylem teorisi, öznenin özgül değerlerin meşruluğunu aktif bir rızayla onayladığı bir sürece işaret etmekteydi. Bu yüzden insan eylemini düzenleyen normlar, dışsal güçler ya da kısıtlamalar, parantez, 19. yüzyıl pozitivizminde ve Durkheim'ın ilk çalışmalarında görüldüğü gibi, değil, insan aktörle organik biçimde bağlı olan öğelerdi. Başka bir deyişle, bireyler ile normlar arasında aktif, parantez, pasif değil, ya da adapte olucu bir ilişki söz konusuydu. İlişki hem yaratıcı hem iradeciydi. Ancak Parsons'un gözünde insan eylemini ayırt eden şey onun sistemik doğasıdır. Bir sistem olarak insan eylemi nosyonu Parsons'un 19. yüzyılın sonundaki sosyolojik teorinin yakınlaşma yönünde bir yöneliş sergilediği, insan eyleminin güdüler, hedefler ve isteklerin geçerliliğini varsaymasına rağmen bunların bilimsel açıdan ancak nesnel, sistemik analizle incelenebileceği doğrultusundaki argümanının merkezinde yer almaktadır. Bu anlamda bir sistem nosyonunu ne Durkheim ne de Weber geliştirmiş oldukları için Pareto'nun Parsons'un düşüncesi üzerindeki etkisi burada açıkça kanıtlanmış olmaktadır. Eylem bir sistem oluşturur. Toplum bir eylem sistemidir. Parçacık fiziği ile klasik fizik arasında nasıl bir ilişki varsa, birim edimin toplumsal sistemle ilişkisi de öyledir. Parçacıkların ancak özellikleri, büyüklüğü, hızı, uzaydaki yeri, hareket yönüne ve benzere göre tanımlanabilmesi gibi, eylem sistemlerinin birimleri de onlarsız birimin varlığının kavranamayacağı belirli temel özelliklere sahiptir. Her türlü eylem aktörleri de içine alan bir birim edimler yapısı oluşturur. Dolayısıyla bir edim, bir faili, eylem sürecinin yöneldiği bir amacı ve aktörün onların bir kısmını denetleyip bir kısmını da denetleyemediği öğeleri kapsayan bir durumu, parantez, eylemin koşulları gerekli kılmaktadır. Durum içinde amaçlara giden alternatif araçlarla ilgili bir tercih yapma şansı, bir normatif eylem yönelişi her zaman vardır. Parantez, Parsons, 1961, sayfa 43-44. Şu halde bir eylem sistemi parçalara ya da daha küçük alt sistemlere bölünebilir. Birim edim, bir eylem sisteminin en küçük birimidir. Bir eylem sistemi, aktör ile durum arasındaki etkileşimlerin düzenlenmiş bir halini meydana getirmektedir. Toplumsal eylem, kurallar, normlar ve kalıplar etrafında kurulmuştur. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Wilbert Moore, W-I-L-B-E-R-T-M-O-O-R-E.